Ayrım 16, Duman Olan Adam, May Siyoval, Sayfa 231, 27. Bölüm. Rüzgar yavaşlamıştı ve Vasa Park'ta yağmur iki sıra tombalaslandı, bir atlı karınca ve siyah yağmurluklu iki polisin üstüne huzurla çiseliyordu. Atlı karınca dönüyordu, boyalı atların üstünde bir çocuk bir başına oturuyordu. Kapüşonlu, kırmızı plastik yağmurluklu küçük bir kızdı. Yüzünde ciddi bir ifadeyle, gözleri dimdik ileriye dönük yağmurun altında atlı karınca da dönüyordu. Annesiyle babası biraz uzakta bir şemsiyenin altında dikilmiş, melankolik gözlerle küçük Luna Park'ı süzüyordu. Parktan taptaze çimen ve ıslak yaprak kokusu geliyordu. Günlerden cumartesiydi, ikindi saatleriydi ve her şeye rağmen hala yaz mevsimiydi. Parkın çaprazında kalan restoran neredeyse boştu. İçeride tek duyulabilen ses restoranın müdavimlerinden, yaşlıca iki müşterinin okuduğu gazetelerin sayfalarından gelen yumuşak ve huzur veren hışırdama ve dart odasında dart tahtasına atılan okların boğuk tıkırtılarıydı. Martin Beck ve Kohlberg barda, Alf Mattson ve tayfasının en sevdikleri sığınak olan noktadan 2 metre kadar ileride yerlerini aldılar. Şu anda orada kimsecikler yoktu. Fakat masanın ortasında kırmızı bir rezervasyon kartı olan bir bardak duruyordu. Tahminen buranın demirbaşıydı. ''Öğle yemeği saati artık sona erdi.'' dedi Kohlberg. ''Yaklaşık bir saat sonra insanlar yine damlamaya başlayacak ve akşam saatinde birbirlerinin üstüne bira döküp saçan insan kalabalığı burayı öyle bir dolduracak ki parmağını bile içeri uzatamazsın.'' Buradaki atmosfer gereği daha uzun uzadıya tartışmaya giremediler. Sessiz sakin gecikmiş öğle yemeklerini yediler. Dışarıda İsveç yazı tam gaz yağıyordu. Kohlberg büyük birasının dibini gördü, kumaş peçetesini katladı, ağzını sildi ve ''Oralarda sınırı geçmek zor mu? Pasaportsuz.'' dedi. ''Oldukça. Hudutlar çok iyi korunuyor diyorlar. Yolunu yordamını bilmeyen bir yabancının girmesi imkansız sayılır. Olağan rotayı takip edersen o zaman da pasaportunda vize olması lazım değil mi? Evet, bunun haricinde bir de çıkış izni. Bu da incecik bir kağıt parçası girişte veriyorlar ve ülkeden ayrılana kadar pasaportunun içinde taşıyorsun. Sonra pasaport kontroldekiler senden alıyorlar. Polis de ayrıca pasaportunda vizenin yanına çıkış tarihinin damgasını basıyor bak. Martin Beck pasaportunu iç cebinden çıkarıp masaya koydu. Kohlberg damgaları inceledi, sonra şöyle dedi. Diyelim ki sende hem vize hem çıkış izni var. O zaman istediğin sınırdan geçersin. Evet, 5 ülke arasında seçim yapman lazım. Çekoslovakya, Sovyetler Birliği, Romanya, Yugoslavya ve Avusturya. İstediğin şekilde de gidebilirsin. Havadan, karadan, tren ya da arabayla veyahut gemiyle.
Gemi mi? Macaristan'dan.
Evet, Tuna Nehri'nden. Budapeşte'den deniz otobüsüyle birkaç saatte Viyana ya da Bratislava'ya varırsın.
Ayrıca bisiklete binebilir, yürüyebilir, yüzebilir, at üstüne gidebilir ya da yerde sürünebilirsin dedi Kohlberg.
Evet, bir hudut kapısına ulaştığın sürece hepsi mümkün.
Ve vizen olmadan Avusturya ve Yugoslavya'ya da geçebilirsin.
Hangi pasaporta sahip olduğuna göre değişir. Örneğin İsveç pasaportuysa, Almanya'da İtalyansa o zaman vizeye ihtiyacın yok. Macar pasaportuyla Çekoslovakya ya da Yugoslavya'ya vizesiz gidebilirsin.
Ama bunu yapmış olması muhtemel değil.
Hayır. Kahveyle devam ettiler. Kohlberg hala pasaporttaki damgalara bakıyordu.
Kastrup'a vardığın zaman Danimarkalılar damga vurmamış dedi.
Hayır.
O halde İsveç'e geri döndüğüne dair bir kanıt yok.
Hayır dedi Martin Beck. Bir saniye sonra ekledi. Öte yandan burada oturuyorum, doğru mu? Son yarım saat içinde müşteriler damlamıştı ve masalar yetmemeye başlamıştı bile. 35 yaşlarında bir adam gelip kırmızı rezervasyon kartlı masaya oturdu. Önüne koca bir kupa bira kondu ve can sıkıntısıyla akşam gazetesini karıştırmaya başladı. Arada bir birisini bekliyormuş gibi kaygıyla kapıya doğru baktı. Sakallıydı, kalın çerçeveli gözlük takıyordu.
Üstüne ekose tweet ceket, beyaz gömlek, kahverengi pantolon ve siyah ayakkabı giymişti.
O kim dedi Martin Bey?
Bilmem, hepsi birbirine benziyor. Ayrıca sırf arada bir görünen marjinal yaratıklar da oluyor.
Molin değil bir kere, o olsa tanırdım.
Kolberg adama şöyle bir baktı. Gunnarsson belki.
Martin Beck düşündü. Hayır, ben onu da gördüm.
Bir kadın içeri girdi. Kızıl saçlıydı ve oldukça gençti. Kiremit kızılı bir kazak, tweet etek ve yeşil çorap giymişti. Rahatça hareket etti. Burnuna dokunurken içeriye şöyle bir göz attı. Kırmızı kartlı masaya oturup "Ciao, Per" dedi.
"Ciao, tatlım."
"Per" dedi Kolberg. "Yani Kronquist. Bu da Pia Bolt."
"Neden hepsi sakallı?"
Martin Beck sanki bu problemi uzun zamandır düşünüyormuş gibi bunu düşünce içinde söylemişti. "Belki takmadır," dedi Kolberg ciddiyetle.
Kol saatine baktı.
"Sırf işimizi zorlaştırmak için," dedi.
"Geri dönsek iyi olur," dedi Martin Beck.
"Stenström'e gelmesini söyledin mi?" Kolberg başıyla onayladı. Mekandan ayrılırken Per Kronquist denen adamın garsona seslendiğini duydular. "Biraz daha bira buraya." Karakolun içi çok sessizdi. Stenström alt kattaki ofiste oturmuş soliter oynuyordu. Kolberg ona kınayan gözlerle bakıp şöyle dedi. "Bu yaşta buna mı başladın? Yaşlanınca ne yapacaksın?"
"Oturup şu anda düşündüğümün aynısını düşüneceğim. Neden burada oturuyorum?"
"Şu tanıklara bakman gerek," dedi Martin Beck. "Listeyi versene Leonard."
Stenström'e liste verildi. Adam listeye şöyle bir baktı. "Şimdi mi?"
"Evet, bu akşam."
Molin, Lund Kronquist, Gunnarsson, Bengtsfors, Pia Bolt.
"Bengtsfors da kim?" "O hata olmuş," dedi Kolberg kasvetle. "Bengtsfors olacaktı. Benim daktilomda T ve S birbirine yapışıyor."
"Kızı da sorguya çekeyim mi?"
"Evet, hoşuna gittiyse," dedi Martin Beck. "Şu anda tam kartta."
"Onlarla doğruca konuşabilir miyim?"
"Neden olmasın? Alf Mattsson davasında rutin bir soruşturma. Artık herkes ne olduğunu biliyor zaten. Narkotik çocuklarla aranız nasıl bu arada?"
"Jakobson ile konuştum," dedi Stenström. "Yakında toparlayıp çözerlermiş. Buradaki büyük başlar Mattsson'un yaptıklarını duyunca konuşmaya başlamışlar. Bu arada bir şey aklıma geldi. Mattsson malı müptela olan birkaç kişiye doğrudan satıyormuş ve onları iyi kazıklıyormuş."
"Aklına ne geldi yani?"
"Acaba bu söğüşlediği zavallılardan biri olamaz mı? Hani canına tak eden bir müşterisi."
"Olabilir," dedi Martin Beck ciddiyetle.
"Özellikle de filmlerde," dedi Kolberg, "Amerika'da."
Stenström kağıdı cebine koyup ayağa kalktı. Kapıya gelince durup oflaya puflaya, "Zaten burada da değişik bir şeyler olabilir," dedi.
"Mümkün," dedi Kolberg.
"Ama Mattsson'un Macaristan'da ortadan kaybolduğunu unutuyorsun. O zavallı müşterilerine biraz daha mal almaya giderken yani. Şimdi topukla."
Stenström oradan ayrıldı. "Pislik yapmana gerek var mıydı?" dedi Martin Beck.
"O da biraz kafasını çalıştırsın," dedi Kolberg.
"Öyle yapıyordu."
"Hah."
Martin Beck koridora çıktı. Stenström ceketini giyiyordu. "Pasaportlarına bak."
Stenström başıyla onayladı.
"Tek başına gitme."
"Tehlikeliler mi?" diye kinayeli bir şekilde sordu Stenström.
"Rutin gereği," dedi Martin Beck.
Tekrar Kolberg'in yanına döndü. Telefon çalana kadar ağızlarını açmadılar. Martin ahizeyi kaldırdı. "Budapeşte'den beklediğiniz arama saat 5 yerine 7'de gelecek," dedi telefon operatörü.
Bu mesajı hazmetmeye çalıştılar. Sonra Kolberg, "Tanrım, hiç eğlenceli değil," dedi. "Hayır," dedi Martin Beck, "pek eğlenceli değil."
"İki saat," dedi Kolberg. "Arabayla gezip biraz etrafı kolaçan edelim mi?"
"Evet, neden olmasın?"
Westbridge üzerinden geçtiler. Geçen cumartesi trafik azalmıştı ve köprüde şu anda incin top oynuyordu. Köprünün en yükseldiği noktada bir Alman turist otobüsünün yanından geçtiler. Otobüs yavaşlamıştı. Martin Beck turistlerin ayağa kalkmış, gümüşü koya ve şehrin puslu silüetine baktıklarını gördü.
"Şehir dışında yaşayan şu Molin var ya," dedi Kolberg. "Hadi ilk onu alalım."
Lilya Horn köprüsünden geçtiler ve Kolberg evlerin arasından ana yola saptı. Bir süre dar sokakların arasından dolambaçlı gitti ve sonunda doğru evi buldu. Arabayla çitlerin önünden yavaşça geçerek posta kutularının üstündeki isimleri okudu.
İşte burası dedi. Molin solda oturuyor. Şu gördüğün onun verandası. Bir zamanlar bu evde tek aile oturuyor olmalıydı ama şimdi ikiye bölünmüş. Diğer giriş arka taraftan.
Evin diğer tarafında kim yaşıyor dedi Martin Beck.
Emekli bir gümrük memuru ve karısı.
Evin ön tarafındaki bahçe kendi haline bırakılmıştı. Çürük meyveli elma ağaçları ve aşırı büyümüş orman meyvesi çalıları vardı. Fakat etrafını saran çit görevi gören çalılar düzgünce budanmıştı ve beyaz tahta çitler yeni boyanmıştı.
''Büyük bir bahçe'' dedi Kolberg. ''Korunaklı, daha fazlasını görmek ister misin?''
''Hayır, devam et.''
''O halde Svartens Caddesi'ne gidiyoruz'' dedi Kolberg. ''Gunnarsson.''
Arabayı tekrar şehrin güney yanına sürdüler ve Mosebacke meydanına park ettiler. Svartens Caddesi 6 numara hemen meydandaydı. Geniş taşlı bir avlusu olan eski bir binaydı. Gunnarsson 3. katta sokağa bakan cephede oturuyordu.
''Burada fazla uzun süre yaşamamış'' dedi Martin Beck tekrar arabaya bindiklerinde.
1 Temmuz'dan beri.
''Ondan önceyse Hagalund'daymış, yerini biliyor musun?''
Kolberg trafik ışıklarında durdu. Opera sarayı barının kocaman penceresini başıyla işaret etti.
''Belki de şu anda hepsi orada oturuyor.'' dedi. ''Matson hariç hepsi.''
''Hagalund da mı?''
''Evet, adresi bende.''
''O zaman oraya sonra gideriz.'' dedi Martin Beck. ''Strandwagen'dan devam et, teknelere bakmak istiyorum.'' Strandwagen boyunca giderken Martin Beck teknelere baktı. Bir rıhtımda üstünde Amerikan bayrağı çekili okyanusa açılan bir gemi vardı ve daha ötede iki Åland yelkenlerinin ortasında kalmış bir Polonez teknesi vardı. Strindbergs Caddesi'nde Pia Bolt'un yaşadığı binanın girişinin dışında dama desenli bir süveter ve panço giymiş küçük bir çocuk, plastik bir iki katlı otobüsü merdivenin üstünde ileri geri itiyor, dudaklarıyla motor sesi çıkarıyordu. Otobüse fren yaptırıp Kolberg ve Martin Beck'in geçmesi için yol açınca motor sesi yavaşça sustu. Girişte Stenström kasvet değilmiş Kolberg'in verdiği listeye bakıyordu.
''Niye burada böyle dikilmiş oyalanıyorsun?'' dedi Kolberg.
''Evde yok, tankartta da değildi. Sadece sırada nereye gitsem diye kestirmeye çalışıyorum. Ama eğer görevi siz devralacaksınız, o zaman eve giderim.''
''Opera sarayının barını dene.'' dedi Kolberg.
''Bu arada niçin yalnızsın?'' dedi Martin Beck.
''Rön yanımdaydı, birazdan dönecek. Sadece bir demet çiçek alıp annesine gitti. Bugün doğum günüymüş de evi de hemen şu köşe başında.''
''Nasıl gidiyor?'' dedi Martin Beck.
''Lund ve Kronquist'e baktık. Gece yarısı sularında opera sarayının barından ayrılmışlar. Doğruca Hamburger Exchange denen yere gitmişler. Orada tanıdıkları iki kızla buluşmuşlar. Sabaha karşı 3 civarı da onlardan biriyle beraber eve gitmişler.''
Listeye baktı.
''Adı Svensson, Lidingö'de yaşıyor. Cuma sabahı 8'e kadar orada kalmışlar. Sonra da birlikte taksiyle işe gitmişler. Saat 1'de tankarda gitmişler. Orada 5'e kadar oturmuş. Ondan sonra da bir muhabirlik işi için Karşta da gitmişler. Diğerlerine henüz erişemedim.''
''Farkındayım.'' dedi Martin Beck. ''Sen devam et. Biz saat 7'de merkezde olacağız. Bitirirsen çok geç olmadan telefon et.'' Hagalund'a doğru arabayla gittikleri sırada yağmur arttı. Kolberg 2 ay öncesine kadar Gunnarsson'un oturduğu alçak bina bloğunun hemen önünde arabayı durdurduğunda yağmur bardaktan boşalırcasına yağıyordu. Ve arabanın tavanına patır patır vuran damlaların sesinden bir şey duyulmuyordu. Paltolarının yakalarını kaldırıp kaldırıma ve binanın girişine doğru koştular. Bina 3 katlıydı ve 2. katın kapılarından birine bir kartvizit sıkıştırılmıştı. Kartvizitteki isim girişte adı yazan apartman sakinlerinden birine aitti ve beyaz plastik harfler diğerlerinden daha yeni ve daha beyaz görünüyordu.
Tekrar arabaya yürüdüler. Blok boyunca gittiler ve binanın önünde durdular. Gunnarsson'un tahminen oturduğu dairenin iki penceresi vardı ve sanki tek odadan oluşuyor gibiydi.
''Bayağı küçük bir daire olmalı'' dedi Kolberg. ''Artık evleneceğine göre daha büyük bir yere geçmiş.''
Martin Beck yağmurun içine doğru baktı. Sigara içmek istiyordu ve üşümüştü. Sokağın diğer tarafında boş bir arsa ve ağaçlık bir rampa görülüyordu. Boş arsanın en uzak ucunda yeni yapılmış yüksek bir bina ve hemen yanında inşaatı devam eden bir başka yüksek bina vardı. Muhtemelen bütün arsanın kapladığı alana birbirine eş sıra sıra binalar inşa edilecekti. Gunnarsson'un yaşadığı iç karartıcı bloktan en azından birinin açık, kırsal bir manzarası vardı. Ama artık o da bozulacaktı. Arsanın ortasında yanıp kül olmuş bir evin harabesi kalmıştı. ''Yangın mı?'' dedi işaret ederek. Kolberg eğilip yağan yağmurun arasında gözlerini kısarak baktı.
''Orası eskiden çiftlikti'' dedi. ''Geçen yaz görmüştüm, hatırlıyorum. Çok güzel, eski bir ahşap evdi ama içinde kimse yaşamıyordu. Galiba itfaiye orayı yaktı, anlarsın ya, tatbikat için. Yakıp söndürdüler, sonra tekrar ateşe verip bir daha söndürdüler. Bir daha ateşe verdiler ve bu şekilde geriye bir şey kalmayana kadar devam ettiler.'' ''Böylesi güzel eski bir yere yazık oluyor ama herhalde inşaat için bu araziye ihtiyaçları vardı.''
Kol saatine bakıp motoru çalıştırdı.
''Senin telefona yetişeceksek gazlamalıyız.'' dedi.
Yağmur ön camdan sicim gibi iniyordu. Kolberg arabayı dikkatli kullanmak zorunda kaldı. Geri dönüş yolunda sessizce oturdular. Arabadan indiklerinde saat 7:05 vardı ve hava kararmıştı. Telefon saat tam 7'de o kadar dakik çalmıştı ki neredeyse imkansız gibi bir şeydi. İmkansızmış zaten.
''Leonard hangi cehennemde?'' dedi Kolberg'in karısı.
Martin Beck ayizeyi uzattı ve Kolberg'in verdiği cevaplara kulak kabartmamaya çalıştı.
''Evet, birazdan geleceğim. Evet, az kaldı dedim ya. Yarın mı? Biraz zor gibi.''
Martin Beck banyoya girdi ve ahizenin yerine konduğunu duyana kadar da çıkmadı.
''Çocuk yapmalıyız'' dedi Kolberg. ''Zavallıcık orada oturmuş beni bekliyor.''
6 aydır evliydiler, o yüzden herhalde her şey sonra rayına oturacaktı. Bir süre sonra telefon geldi.
''Sizi bekletmek zorunda kaldığım için özür dilerim'' dedi Şiluka. ''Burada cumartesileri insanlara ulaşmak daha zor. Ne var ki haklıydın.''
''Pasaport konusunda mı?''
''Evet, Belçikalı bir öğrenci. If Yusak otelde pasaportunu kaybetmiş.''
''Ne zaman?''
''Şu anda kesin belli değil. Otele 22 Temmuz Cuma günü öğleden sonra gelmiş. Alf Matson da aynı günün akşamı gelmiş.''
''Demek oturuyor.''
''Evet, oturuyor değil mi? Zorluk şurada. Bu adam adı Roeder'miş. Macaristan'ı ilk kez ziyaret ediyormuş ve buradaki düzenlemelerden habersiz.'' Pasaportunu teslim edip otelden ayrılana kadar bir daha eline geçmemesini doğal karşıladığını iddia ediyor. Burada 3 hafta kalacağı için bu meseleyi hiç düşünmemiş ve pazartesi günü bir başka deyişle bizim ilk tanıştığımız gün gelip çatana kadar da pasaportunu sormamış. Bulgaristan vizesine başvurmak için pasaportu lazım olmuş. Elbette bütün bunları adamın kendi ifadelerine göre söylüyorum.
Doğru olabilir.
''Evet, tabii. Otelde resepsiyona sorunca Röder'in oraya varışının ertesi sabahı pasaportunun verildiğini söylediler. Yani Matson'un Duna Otel'e taşındığı ve ortadan kaybolduğu 23 Temmuz sabahıyla aynı sabah. Röder pasaportunun ona hiç verilmediğine yemin ediyor ve otel çalışanları da adamın pasaportunun cuma akşamı duvardaki küçük gözlerden birine konduğunu, dolayısıyla da cumartesi sabahı lobiye iner inmez pasaportunu almış olması gerektiğinden %100 emin olduklarını söylüyor. Rutin uygulama buymuş.
Röder'in pasaportunu eline alışını hatırlayan var mı acaba?
Hayır, ama bu kadarını sormak çok fazla olurdu. Yılın bu zamanı resepsiyonda çalışanlar günde 50 yabancı pasaport alıp aynı sayıda pasaportu sahiplerine dağıtıyor. Ayrıca pasaportları ayırıp küçük gözlere koyanlarla ertesi sabah sahibine verenler aynı kişiler olmuyor.
Sen bu Röder'i gördün mü?
Evet, hala otelde kalıyor. Büyükelçiliği yurda dönüşünü ayarlıyor. Yani uyuyor mu?
Sakalı var. Yoksa bunun haricinde resimlerden anlaşıldığı kadarıyla özel bir benzerlik taşımıyorlar. Ancak maalesef insanlar genelde pasaport fotoğraflarında gerçek hallerine benzemezler. Birisi bir gece önce pasaportu o açıkta duran küçük gözden yürütmüş olabilir. Daha basit bir şey olamaz. Gece görevlisi yalnızdır ve doğal olarak arada bir sırtını dönmek ya da yerinden ayrılmak zorunda kalır. Pasaportları kontrol eden yetkililer de turist seli sınırlardan geçerken her pasaportun resmini tek tek sahibiyle kıyaslayıp incelemezler. Eğer sizin vatandaş Röder'in pasaportunu almışsa o zaman onun yardımıyla ülkeden gayet güzel çıkmış olabilir.
Kısa bir sessizlik oldu, sonra Şuluka,
biri yapmış işte, neyse dedi.
Martin Beck dik oturdu. Bunu kesin biliyor musun?
Evet, 20 dakika önce duyduk. Röder'in çıkış izni dosyalarımızda. 23 Temmuz Cumartesi günü öğleden sonra Hegye Şalom'daki sınır polisine teslim edilmiş. Budapest, Viyana Ekspresi yolcularından biriymiş. Ve o yolcu Röder olamaz çünkü kendisi hala burada.
Şuluka tekrar durdu, sonra tereddütle, ''Sanırım bu durumda Matson Macaristan'dan ayrılmış demek oluyor.'' dedi.
Hayır dedi Martin Beck. Oraya hiç gelmemiş demek.
16. ayrımın sonu. Sayfa 246.